Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinizi kemali hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Her zamanki gibi kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamızla birlikteyiz. Bendeniz program sunucunuz Talha Polat. Değerli hocam hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. Getirdiniz. Hoş nasılsınız bulduk, efendim?
Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah hocam, bizler de iyiyiz.
Allah daha iyisin inşallah, hep beraber, bütün Müslümanlarla beraber.
Allah razı olsun hocam. Hocam Kurban Bayramı'nın o feyizli gölgesi üzerimize artık düşmeye başladı.
Evet.
Sanırım bir 5-6 gün sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Kurban demek tabii malı ve canı Rabbimizin yolunda feda edebilme şuurunu, yani o ana yakınlaşabilmek demek. Biz de bugün işte fıkıh saatinde bu ulvi ibadetin hem maneviyatını hem de fıkhi ölçülerini sizle konuşacağız inşallah. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
Hoş bulduk, teşekkür ederim, Allah razı olsun.
Hocam, müsaadenizle ilk sorumuzla başlayalım diyorum.
Tabii, buyur.
Hocam, kurban kesilecek hayvan kaç yaşında olmalı?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi kurbanla ilgili olarak bir, kurban kesecek olan kişi.
Evet.
İki, kesilen hayvan. Bunlarla ilgili şartlar var. Şimdi bu soru kesilecek olan hayvanla ilgili şartlar. Hangi hayvanlar kurban edilebilir? Bu herkes bilir bunu. Bu küçükbaş hayvanlardan koyun ve keçi, ki ona biz halk arasında davar derler biliyorsunuz. Hmm. Onlardan kesilir. Büyükbaş hayvanlardan da sığır dediğimiz, efendim, erkek veya dişi, inek, dişisine inek, işte şey, erkekleri dana, efendim, vesaire. Bir üçüncüsü de deve. Bu üç tür hayvanlar kurban kesilir. Küçükbaş hayvanlardan bir yaşını doldurmuş olması lazım. Yani keçinin bir yaşını doldurmuş olması lazım. Şeyde koyun da asıl olan bir yaş doldurmak, ama eğer koyunun yavrusu iri ise, şöyle annesiyle beraber yan yana konulduğu zaman birbirlerinden seslemeyecek derecede iri ise ve 6 yaşını doldurmuş ise o da kurban edilebiliyor. Yani o zaman şöyle diyelim, küçükbaş hayvanlardan keçi bir yaşını doldurmuş olması lazım, asgari. Hı hı. Koyun cinsinden olan da ya bir yaşını doldurmuş olmalı veyahut da 6 aylığı geçmiş ama gürbüz, besili,
iri
olmalı. Ha. Büyükbaş hayvanlardan sığır cinsi, ki bu manda da girer, bunlar da 2 yaşını doldurmuş olması lazım, 2 yaşını. Develerde de 5 yaşını doldurmuş olması lazım. Bu yaş sınırlamaları Peygamber Efendimizin hadisiyle sabit. Müsin ve müsinne tabiri kullanılır hadislerde. Müsin erkekler için, müsinne de dişiler için kullanılır. Bu müsin ne demektir, müsinne ne demektir? O Arapçanın örfünden büyükbaş hayvanlara göre 2 yaşını dolduran, küçükbaş hayvanlara göre 1 yaşını dolduran, develerde de 5 yaşını doldurandır. Yani bir hayvanın kurban edilebilmesi için bu yaş sınırlarını geçmesi lazım.
Gerekiyor. Hocam küçükbaş söylediniz ama 2 yaşını doldurmamış ama yine böyle iri bir kurban olabilir mi? O kurban edilebilir mi?
Dana. Şimdi burada aslında o müsin müsinmede işte küçükbaşlar 1, büyükbaşlar 2 dedik. Küçük başlarda bir istisna var. Peygamber Efendimizin koyduğu bir istisna var. Nedir o? Koyun. 6 ay doldurmuş koyun. Hı hı. Keçiyle ilgili böyle bir ruhsat yok. Böyle bir soru da gelmiş aslında. Yani birisi geliyor Peygamberimize, ya Resulallah, ben diyor kurbanı biraz erken kesmişim.
Evet.
Erken kesmiş. Yani normalde kurban kesilme vakti gelmeden kesmiş. Şimdi ne yapacağım? Elimde de diyor bir tek oğlak var. Başka bir şey yok. Sana mahsus olmak üzere onu kes diyor. Yani orada Peygamber Efendimiz o şahsa o oğlağı, yani oğlak deyince o da biraz yani 6 ay doldurmuş olması lazım herhalde. Ona kesmesine izin veriyor ama bir de kayıt koyuyor. Sana mahsus olmak üzere. Buna dayalı olarak fukaha diğer hayvanlarda, yani koyunun dışındakilerde o yaşı düşürmeyi uygun bulmamışlar. Yani büyük başlı hayvanlarda da olsun. Ama zamanımızda çok ileri gidiyor şeyler. Yani beslenme yoluyla veya başka şeyle, yani 1,5 yaşındaki bir hayvan bakıyorsunuz 3 yaşındaki bir şey, dana gibi iri. Yani bazı alimler, zamanımızda bazı alimler bunun olabileceğini söylüyor ama sağlam olanı, ihtiyatlı olanı 2 yaşını doldurmasını beklemek lazım.
Eyvallah hocam. Peki hocam, kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Şimdi kurban ibadeti bir mali ibadettir. Dolayısıyla mali durumu yerinde olan kesecektir kurbanı. Peki mali durumu yerinde olan kimdir? Şimdi bu diğer ibadetlerde de var bu mali durum, biliyorsun. Hı hı. Zekatta da var.
Evet, evet.
Sadaka-i fıtır dediğimiz fitrede de var. Haçta da yeri geldiği zaman var. Kurbanda da var. Peki kimdir mali durumu yerinde olan? Zekattaki zenginlik. Bu alt sınır. Ama bir farkı var. Zekatta o zorunlu ihtiyaçlar ve borçlar çıktıktan sonra ve kişinin ticaret malı, para, altın, gümüş 80.18 gram altın değerini aşıyorsa zekat verecekti. Hı. Yani bir kimsenin, evet, zekat vermesi için bir zorunlu, kendisinin ve ailesinin zorunlu ihtiyaçları artı borçlar çıktıktan sonra
haricinde
geriye kalan ticaret malı, altın, gümüş ve nakit para nisabı geçerse, yani 80.18 gramı geçerse zekat verecek. Kurbanda bunun yanı sıra bir de malın hangi tür mal olursa olsun. Hı hı. Yani zorunlu ihtiyaçlar ve borç çıktıktan sonra hangi çeşit mal olursa olsun, ister o artıcı dediğimiz, nami dediğimiz ticaret, altın, gümüş olsun, ister taşınmaz bir mal olsun.
Hı. Evdir, arsadır.
Evdir, arsadır, tarladır. Buna sahipse bir kimse ve onun değeri de 80.18 gram aşıyorsa kurban kesmesi lazım.
Kurban kesmek zorundadır.
Bu lazımdır, yani keser.
Eyvallah hocam. Hocam, büyükbaş kurbanın ortakları eti nasıl paylaşır?
Şimdi et ortak bir malın bölüşülmesinde iki şey var. Yön var. Bir, kişinin kendi payını alma var. Bir de diğer ortağının payını alma var. Payından alma var. Hı hı. Bir kendi payını alma var. Bir de diğer ortağının payından alma var. Yani şöyle diyelim. Biz ikimiz ortak bir malımız var.
Evet hocam.
O malı bölüşüyoruz. Hı hı. Yarısı senin, yarısı benim. Ama hangi yarısı senin, hangi yarısı benim belli değil. Bölüştüğümüz zaman senin, sana kalan kısmın bir kısmı senindi, bir kısmı benimdi. Sen benim olan kısmı senin bendeki bölümdeki hakkın karşılığında satın almış oldun. Yani şudur. Ortak malın bölüşülmesinde bir satım şeyi var, durumu var. Bir de ifraz durumu var. Yani kendi hakkını ayırma ve diğerinin hakkından da belli bir kısmı kendi hakkını ona vererek satın alma. Hmm. Bu aynı cins mallar satılırken eğer bunlar vezni ise, yani tartıyla alınıp satılıyorsa veya misli şey, keyli ise, yani ölçekle alınıp satılıyorsa bunların eşit olması lazım ve peşin olması lazım. Hmm. Yani ortak bir mal bölüşülürken, aynı cins mal bölüşülürken ortakların hepsinin bölüşülmesi, eğer tartı ile alınıp satılan bir malsa tartı ile eşit olması lazım. Ölçekle alınıp satılıyorsa ölçekle eşit olması lazım. Hmm. Şimdi bu et tartıyla alınıp satılan bir madde. Dolayısıyla eşit bölüşebilmek için tartılı olması lazım. Hmm. Mesela diyelim ki 7 kişi bir büyükbaş hayvana girdi. 140 kilo eti çıktı. 20'şer kilo bölüşecekler. Göz kararıyla olmaz. Hmm. Yani şöyle ayıralım öbek öbek de kura çekelim, kime ne çıkarsa olmaz. Niye? Çünkü bu tahminidir. Ve tahmini olunca birisinin ötekinden daha fazla veya az olması ihtimali vardır. Hı hı. Ve böyle bir durum da faize girer. O yüzden tartıyla olması lazım. Ancak bu tartıyla bölüşülmesi külfet olabilir bazı yerlerde. Diyelim kantar bulamayabilirler. O zaman buna bir çare bulmuş şeyler. Fakihler, alimler. Et göz kararıyla öbek öbek ayrılır. Ve o öbeklerden her birine sakatattan bir parça verilir. Hmm. Mesela birine diyelim ki bir böbrek. Ötekine diğer bir böbrek. Bir başkasına yarım ciğer. Ötekine yarım ciğer. Birine dalak vesaire. O öbeklere konur. Bu şekilde şey yapılabilir. Kura çekilerek bölüşülebilir. Böyle bir çare bulmuşlar. Hmm. Ama asıl olan şey ki zamanımızda da zannediyorum öyle yapıyor genelde. Tartıyla
bölüşmek. Dağıtım bölüşüm. Eyvallah hocam. Hocam şimdi kurbanın derisi veya sakatatı kesiciye kesim ücret olarak verilebilir mi?
Hayır. Şimdi şöyle. Bir kimse bir kurbanlık aldığı zaman artık o tabiri caizse Allah'a ait olur. Hmm. Ve dolayısıyla o kurbanı Allah'ın istediği yerlere sarf edeceksin. Ve bu da karşılıksız hayırdır. Şimdi bu kesim ücreti ayrı bir şeydir. Dolayısıyla kurbanın eti de, sakatatı da veya başka bir bölümü de kesim ücreti olarak kasaba verilemez. Onların kasabın ücreti ayrıca verilmelidir.
Hı, eyvallah hocam. Hocam ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesiyle zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi denmiş.
Şimdi bu genelde hep konuşulur. Bizim İslam fıkhına göre, İslam'a göre mallar bireyseldir aile içerisindeki. Yani ibadetler de bireyseldir.
Evet.
Kurban kime vacipti söyledik. Yani işte ihtiyaçlar çıktıktan sonra nisap miktarı malı olan. Aile içinde kimin bu kadar malı varsa ayrı, onun kurban kesmesi lazım. Kimin varsa. Mesela kocanın var, karının yok mal. Koca kesecek. Hem kocanın var, hem kadının var. İkisi de kesecek. Ama mallar ayrı ise. Ve evde yetişkin evlat var. Çalışıyor, para kazanıyor. O da zengin, varlıklı. O da kesecek. Hanefi mezhebinde kurban kesmesi gerekli olan maddiyat açısından her ferdin ayrı ayrı kurban kesmesi lazım. Yani bunlardan aile reisi adına bir kişinin kesmesi Hanefi mezhebine göre yetmiyor. Ama Şafii mezhebinde öyle değil. Şafii mezhebine göre aile reisinin kestiği bir kurban ki sünnettir Şafii mezhebinde. Aile, o ailenin tamamı için yeterlidir. Eğer aile içinde zenginler varsa da.
Eyvallah hocam.
Ama şu oluyor, ailede herkes çalışıyor ama kazançlar aile reisinde toplanıyor. Hmm. Ve o paralar aile reisliği sayılıyor. Hmm. O zaman sadece onun kesmesi yeterlidir. Öteki ben de çalıştım, kazandım, verdim. Ona gerekmiyor elinde para olmadığı için, maddiyat olmadığı için.
Eyvallah. Hocam yolcunun peki kurban kesmesi gerekir mi?
Şimdi yolculukla ilgili bazı ruhsatlar var. Onu dilimiz koymuş o ruhsatları. Bu ruhsatlardan bazılarına uymak gerekir. Bazılarına göre uyabilirsin. Bazılarına göre uysan daha iyi olur gibi hükümler var. Nedir onlar? Mesela yolcu farz namazları 2 rekat kılar. Hı hı. Misafir olan kişi. Bu Hanefi mezhebinde mecburdur. 2 rekat kılmaya. 4 rekattı farzları. Bu bir. 2, oruç tutmayabilir. Ama oruç tutarsa daha iyidir bak. Yani namazı kısaltması kısaltacaktır. Ama orucu tutabilir ilave olarak. Cuma namazı kılmak zorunda değildir. Ama kılabilir. Kıldığı zaman da cuma namazı yerine getirilmiş olur. Kurbanı da kesmeyebilir. Kesmeyebilir. Ama keserse de bu şey ibadeti yapmış olur. Hı. Tabii şimdi şartlar değişiyor. Yani eskidenki yolcu ile bugünkü yolcu aynı değil.
Tabii ki.
Ya mesela bundan 100 sene önce, 150 sene önceki yolcu Diyelim ki Anadolu'dan İstanbul'a esnaf mal almaya gelmiş. İstanbul'da hayvanı nerede bulacak, nerede kesecek, nerede kestirecek vekaletine yok. Ama şimdi öyle değil ki. Yani veriyor vekalet, kestiriyor. Yolcu da kestiriyor bunu, yolcu olmayan da kestiriyor. Yani yolcunun kurban kesme mecburiyeti yok. Ama keserse de o ibadeti yerine getirmiş oluyor. Şöyle bir soruyla karşılaştırdık senin sorular içerisinde zannediyorum. Var mı bilmiyorum o. Şimdi vatandaş memleketine gidiyor kurbanda. Evet. Orada aslında terk etmiş. Memleketi terk etmiş.
Evet.
Büyük şehirlere yerleşmiş. Ama anası babası orada. Bayramı onların yanında geçireyim veya bayramın iki gününü orada geçireyim diye gidiyor. Ve orada kurban kesiyor. Ama misafir şimdi orada bu. Kesiyor. Üçüncü bayram gün asıl o vatanı asli yaptığı yere geri dönüyor. Mesela İstanbul'da yaşıyor ama Yozgat'ın bir köyünde anası babası var. Orayı terk etmiş. Anasının babasının yanına gitmiş.
Hı hı.
Birinci bayram gün, ikinci bayram gün orada ve orada kurban kesmiş. Orada kurban vacip değildi kendisine. Kesmiş. Sonra İstanbul'a gelmiş üçüncü bayram gün. Burada mukim olmuş. Şimdi bunun tekrar burada kurban kesmesi gerekir mi, gerekmez mi? Gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Hı. Yani şöyle insanların aklına şu geliyor. Oradaki kestiği vacip değildi ama burada vacip oldu. Dolayısıyla oradaki kestiği buradaki kesme yerine geçmez.
Hı.
Gibi. İnsanların aklına böyle geliyor ama o artık gerekli olmadığı fetva olarak veriliyor.
Eyvallah hocam. Hocam kurbanın herhangi bir kesim vakti var mıdır? Ne zaman başlar, ne zaman biter?
Şimdi bir usulü var. İki türlü bu başlangıç var. Birinci bayram gün sabah başlar. Ama ne zaman? Eğer bayram namazı kılınıyorsa, bayram namazı kılındığı anda başlar. Kılındıktan sonra başlar.
Hı hı.
Yani bu önemli bu. Eğer kurban kesilen yerde bayram namazı kılınıyorsa, bayram namazı kılındıktan sonra kesmeye başlanır. Hı hı. Eğer bayram namazı kılınmıyorsa, sabah namazının vakti girdiği zaman fecr-i sadık dediğimiz başlar. Hani demin bir örnek vermiştim. Sahabilerden birisi vaktinden önce kesmiş. Orada bayram namazı kılındığı halde namazdan önce kesmiş. Onun için peygamberimiz ona tekrar kesmen lazım demiş. Budur. Şey olarak da, gün olarak da üçüncü bayram günün bitimine kadar kurban keser. Üçüncü bayram günü.
Evet.
Hani Şafii mezhebinde dördüncü bayram günü.
Ne kadar kesebiliyor?
Akşamına kadar kesebilir. Ama Hanefi mezhebinde üçüncü bayram günü akşamına kadar gece de gündüz de kesebilir.
Şöyle bir durum var mı hocam? Efendimiz bayram namazından sonra direkt olarak kestiği, aç karnına kestiği yönünde rivayetler var mı?
Şimdi
bunlar
ilk
sünnet midir?
Kurban bayramının günü ilk ibadet kurbandır diye var. İlk ibadet kurbandır şeklinde var. Şu tavsiye edilir. Bir şey yenilmeyip kurban etinden kavrularak yenme tavsiye edilir. Ama doğrusu onu Peygamber Efendimiz bizatihi yapmış mıdır bilmiyorum ama.
Kesin rivayetler yok yani.
Onu bilmiyorum. Yalnız kaynaklarda bu tavsiye edilir. Ama tavsiyedir.
Tavsiyedir.
Zaten bugünkü şartlarda mümkün değil o. Yani adam kurbanını yatsı gece yarısına ancak alabiliyor.
Evet, öyle durumlarda söz konusu.
İlk gün alır sonra da bazen ikinci, üçüncü gün alıyor.
Doğru hocam, o da var. Hocam peki kurbanı keserken nelere dikkat etmemiz gerekir bizim?
Şimdi hayvan kesmeyle kurban kesme aynıdır. Yani etli hayvan kesmeyle kurban kesme aynıdır. Ancak kurbanda bazı sünnetler var. Bir defa kurbanı kesen kişi Müslüman olması tabii esastır. Efendim hayvanı kesebilmeyi gücünün yetmesi lazım ve kesme usulünü de bilmesi lazım. Kurbanı bir kesmeye gücü yetmesi lazım. İki usulünü bilmesi lazım.
Bilmesi.
Bu konuda yetişkin çocukla kadın erkek fark etmez. Bizim Anadolu'da bir yanlış inanış var. Kadınlar hayvan kesemez diye hayır keserler. Ha, bu bir. İkincisi boğazdan kesilecek. Yani bu hayvanların, canlıların daha doğrusu vücutuyla beyni arasında ve şeyde dört tane şey var. Bir yemek borusu var. bir nefes borusu var. İki tane de yan taraflarda damarlar var. Bunlara ne diyoruz biz?
Atar damar.
Atar damar. Şah damarı şah diyoruz. Damar. Bunlar vedecan diye geçer şeyde. Bu dört şeyden bazı alimlere göre en az üçünün kesilmesi lazım. Hanefilerde. En az üçünün. Bazılarına göre ise ikisini kessen yeterlidir ama genelde üçü deyince de nefes borusu, efendim yemek borusu ve şah damarlarından birisinin kesilmiş olması lazım. Bu da dolayısıyla çenenin altından kesilecek. Arkadan, enseden kesilmeyle olmaz. Şimdi bunun dışında bazı adabı var. Mesela kurbanla ilgili işte kıbleye doğru yatırır. Ha, besmele çekecek. Tabi kurbanda tekbir getirilir aynı zamanda. Ama besmele şart. Besmele çekecek. Ve burada bazı dualar var Kur'an-ı Kerim'de. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati diye başlayan ayet var. İnni vel cehdu ve ciyelillezî fatara semâvâti vel ard diye başlayan ayet var. Bu ayetleri biliyorsa bunları okur.
Evet.
Ve kurbanı keser. Eğer vekalet yoluyla kesiyorsa, vekil ise o kasap, o zaman o filan adına diye de vekalete niyet eder.
Bıçağının çok keskin olması falan da çok önemli.
Onlar da var. Önemli tabii o. Yani hayvana eziyet vermeme.
Eziyet vermemek gerekiyor.
Burada bu fevkalade önemli. Eziyet vermeme. Hatta Peygamber Efendimiz'in bir olay var biliyorsun. Vatandaşın birisi o zaman hayvanını yatırmış, bıçağını biliyor. Demiş ki ya iki defa mı kesiyorsun? Bu hayvanı iki defa mı kesiyorsun? Daha önceden bıçağını bilesen ya diyor. Keskin olması. Bir de şunu da hoş görmezler. Bir hayvanın gözünün önünde diğerinin kesilmesini hoş görmezler. Çünkü onu görüyor, üzülüyor.
Evet.
Onun için yani birisi kesildikten sonra ötekine getirme, kesme. Ya bu ama tabii büyük kesimhanelerde bunlara ne kadar riayet edilebilir, ne kadar edilmez. Bir de tabii şu var, bu ortaklar arasında kurbanın caiz olması için bütün ortakların ibadet niyetiyle
o
hayvana ortak olmaları lazım.
Hocam en önemli noktalardan birisi bu soru aslında. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
Şimdi tavsiye şu, üçe bölünür. Üçte biri misafire ikram edilir. Üçte biri fakirlere verilir. Üçte biri de kendisi aile efradı yer. Şimdi bu biraz da ihtiyaca göre değişebilir. Toplumun ihtiyacına göre değişebilir. Kesenin durumuna göre değişebilir. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında şöyle bir olay oluyor. Medine'ye dışarıdan misafirler geliyor. Bunlar ihtiyaçlılar, fakirler. Peygamber Efendimiz kurban etlerinin bekletilmesini, diyelim kavurma yapılmasını yasaklıyor. Ertesi sene serbest bırakıyor. Ve diyor ki ben geçen sene kurbanların etlerini küntü nehaytukum al ittihadi luhumil adahi. Yani ben geçen sene kurbanların etlerin biriktirmesini yasak etmiştim. Ama bugün için biriktirin de yiyin de. Çünkü o ihtiyaç kalktı. Yani geçen sene Medine'de fakir fukara misafirler vardı. Onların beslenmesi gerekiyordu. O yüzden etleri biriktirmeyin, bunlara ikram edin demiştim. Bu sene öyle bir dert yok. Dolayısıyla yiyebilirsiniz de, biriktirebilirsiniz de. Şimdi yani bu biraz da kurban kesenin durumuna göre ve şartlara göre farklılık gösterebilir ama genelde usul bu. Şimdi gelelim zamanımıza. Bir defa büyük bir kesim vekalet yoluyla kestiriyor. Kendi evine et girmiyor. Ya bunlara siz dışarıdan et satın alıp da fakire ikram edeceksiniz diye bir şey yok. Çünkü onun kestirdiği hayvanın tamamı gitmiş oluyor. Ha, bir kısmı var. Kesiyor hayvanı. Alacağını alıyor. Fakat çevresinde et vereceği adamı bilmiyor. Yani kim fakir, kim değil, farkında değil. Bir de bu var. Şimdi sonra şu var. Adam kurban kesmiş ama varlıklı iyi. Tamamını fakire verdiği zaman gayet normal. Ama öteki de yoksul, durumu iyi değil. O da kestiği hayvanın etinin tamamını biriktirebilir. Yani günümüzde işte buzluklara koyabilir, kavurma yapıp bekletilebilir. Yani bu demek ki bu kişiye göre ve şarta göre değişebilir ama burada asıl olan kendi misafirlerine ikram etmesi, kendi aile efradının kurban etinde yedirmesi ve fakirlere vermesi.
Eyvallah hocam. Hocam, kişiler bir araya gelerek Hazreti Peygamber adına kurban kesebilir mi?
Hayır, öyle bir şey yok. Yani ölen kişi vasiyet etmemişse onun adına kurban kesme diye bir şey yok. Yani insan kurban keser, sevabını bağışlar ölüye. Hı hı. Yaptığı bir ibadetin sevabını bağışlar. Buna bir şey yok. Bu mümkün. Ama Peygamberimiz adına sonradan gelenlerin kurban kesmesiyle ilgili bir sünnet, hüküm yok. Hı. Böyle bir düşünceyle kesmek bid'ate girer. Doğru değildir. Şu itiraz ediyor bazıları, bunu kabul edenler. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz için kurban kesmiş diye. Yani ona şu cevap veriliyor. Doğrudur, Peygamber Efendimiz adına da kurban kestiği var. Evet. Hatta sahabelerden biri anlatıyor. Diyor ki, ben Ali'yi iki tane koç kurban ederken gördüm. Ali, bu ne dedim? Dedi ki, bunun biri Resulullah'a ait. O bana vasiyet etti. Yani ben öldükten sonra benim adıma kurban kes diye vasiyet etti. Ben onun için kesiyorum demiş. Böyle bir vasiyet varsa ölü adına kesilebilir. Ama Peygamberimizin bize yönelik böyle bir vasiyeti adına yok.
Yok. Evet. Hocam, teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, İslam aleminin şimdiden bayramı mübarek olsun. 27'sinde inşallah, 6 gün sonra yani, Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Şimdiden İslam aleminin, tüm dinleyicilerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun diyelim. Hocam, sizler de bir şey söylemek ister misiniz?
İnşallah tekrar bayramdan önce görüşemezsek bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyoruz.
Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Efendim, görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.